Kıymetli gönül dostları, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surulan Şen.
Ben Deniz Yusuf Goncagül. Hasbihal programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Doğuhan Akın, seslendirme yönetmeni bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, tabii kendisi Erkam Radyo'da birçok seslendirmede bulunuyor. Sesine aşinasınızdır. Bugün onunla seslendirmenin tekniklerini, dublajın sektöründen bahsedeceğiz. Seslendirme yönetmenliğinden bahsedeceğiz. Evet, Tuğrul'dan ben sana dönüyorum soruları. Sen evet. Yöneltirsin. Benim sesim gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi.
Şimdi
çok uygun değil.
Doğan biraz daha konuşursa kıymetli dinleyenler sesine gerçekten aşina olmuş olacak.
Estağfurullah.
Birçok programın, birçok reklamın burada seslendirmesini yapıyor kendisi.
Radyoda da dinleyenlerimiz dinliyordur, reklamlarda olsun, diğer ara kayıtlarda olsun, ezan sonrasında dualarda olsun.
Evet.
Evet, öncelikle bizim klasik sorumuz, Doğan Akın kimdir? Bununla başlamış olalım, hem de seni tanımış olalım.
Evet, tabii ki. Doğan'ı zaten tanıyanlar tanıyor ama bir de Hasbihal dinleyicileri tanımış olsun aynı zamanda.
Öncelikle kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım Tuğrul Hanşen ve Yusuf Goncagül'e bana bugün programda yer verdikleri için teşekkür ediyorum söze başlarken.
Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz vakit ayırıp bize konuk olduğun için.
Efendim, Doğan Akın, Beyoğlu Cihangir doğumluyum, Taksim doğumluyum. Beyoğlu'da Cihangir İlköğretim Okulu'nda ilk öğretimine başladım. Sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde öğrenime devam ettim. Kendime ait seslendirme stüdyom var. Aynı zamanda Erkam Radyo'da, bizim ailemiz zaten Erkam Radyo'da da çalışmalarıma devam ediyorum. Hafta içi 5 gün burada teşviki mesaimiz var kıymetli arkadaşlarımızla beraber. Bugün de bu programda beraber buluştuk. Sektörümüzden, işlerimizden bahsedeceğiz. Hep bugüne kadar okuduk değil mi yayında?
Evet, aynen öyle.
Hep sesimizi dinlediniz ama bunun arka planında nasıl bir çalışma yapılıyor? Sektörde bizim mesleğimizi nasıl icra ediliyor? Medyada seslendirmenin yeri nasıl? Bizi dinliyorlar daha doğrusu. Radyodan dinliyor, televizyondan izliyorlar ama bu arka planda çalışan ekip nasıl bir ekip? Neler yapıyor? Evet, bunları
merak
konuşacağız.
Merak edilen birçok konuyu bugün konuşmuş olacağız.
Stüdyo var dedin aynı zamanda. Hazır böyle sektöre giriş yapmışken ben ilk soruyu sormuş olayım. Seslendirme dublaj sektöründen biraz bahsedebilir misin bize?
İsterseniz şöyle yapalım. Türkiye'deki ses sektörün ilk başlangıcına gidelim. Şöyle
çok,
bir geçmişe doğru
olur.
Gidelim. Biz TRT'de, TRT Ulus Televizyonu'nda Hakan Kaçan Bey'le beraber bir teşviki mesaimiz oldu, muhabbetimiz oldu. Seslendirmeye giriş kitabını yazarken ben de Hakan Bey'in yanındaydım, yardımcı oldum kendisine. Biz geçmişten günümüze kadar sektörü inceledik. İşte kaynaklar, röportajlar vesaire, sanatçılarla konuştuk. Hala yaşayanlar, işte vefat edenlerden bahsettik vesaire. Türkiye'de baktığımız zaman geçmiş yıllarda 1930'lu 40'lı yıllarda efendim Yeşilçam filmleriyle beraber başlamıştır. Yerli seslendirmelerle beraber başlamıştı.
Dublajla mı? Dublajla.
Yerli dublaj diyelim.
Evet.
Yani biz şimdi Türk sinemasında jönler, jönfiler dediğimiz zaman kimleri hatırlıyoruz? İşte tabii, hanımlara baktığımız zaman Filiz Akın'ı hatırlıyoruz. Hülya Koçyiğit'i hatırlıyoruz. Türkan Şoray'ı hatırlıyoruz. Erkeklere geldiğimiz zaman, jönlerimize geldiğimiz zaman
Kadir İnanır'ı, Tarık
Akın'ı. Ayhan Işık'ı hatırlıyoruz. Değil mi? Kartal Tibet'i hatırlıyoruz. Evet. Edison'u hatırlıyoruz. Cüneyt Arkın'ı hatırlıyoruz değil mi? Efendim, zamanında sizin Yeşilçam'da çekilmiş olan filmlerde, zamanında Yeşilçam'da çekilmiş olan filmlerde, bugün hala izlediğimiz filmlerde biz ne Cüneyt Arkın'ı, ne Ayhan Işık'ı, ne Filiz Akın'ı, ne Türkan Şoray'ı kendi sesinden dinledik. Bir başka sanatçı tarafından tekrar seslendirilmesiyle, yerli dublaj yapılmasıyla beraber onları bir başka sanatçıların sesinden dinledik. Onlardan isterseniz biraz bahsedelim. Efendim, aklımıza kimler geliyor seslenme dublaj sektöründe Yeşilçam dönemi dediğimiz zaman? Cüneyt Arkın'ı yıllar yılı 1970'li yıllara kadar, vefat edene kadar seslendiren şehir tiyatrosu sanatçılarından Abdurrahman Palay Bey aklımıza geliyor. Bu Nevet Nayır'ı ondan dinliyoruz. Aslında Nevet Nayır muhabbetini açmışken de ben uzun yıllar merak ettim. Niçin evet değil de Nevet? Niçin işte hayır değil de Nayır? Bunu Abdurrahman Palay Bey ile beraber birçok filmde çalışmış Jehan Mafi Ayral hanımefendi bir programda anlatmıştı. Ben de dinleyenlerimle dilerseniz onu paylaşmak isterim.
Tabii, çok güzel olur.
Efendim, şimdi biliyorsunuz teknoloji bizim işimizde çok önemli. Evet. Şimdi bilgisayar üzerinden alınıyor kayıtlar, dijital sistemde alınıyor kayıtlar. Vaktinde ses bantlarına alınırmış.
Taş plaklara vesaire.
Taş plaklara alınırmış ses. Ve kayıtlar alınırken çok uzun süre teknik aşamadan geçer ve teknik aşaması çok zor olurmuş. Bir kayıtta hata olup durulduğu zaman bazen 20 dakika, bazen 30 dakika beklemek ve beklenilen yerden devam etmek gerekirmiş. Bantı çıkarıyorlar, işte makasla kesiyorlar, tekrar bantlıyorlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Dijitalde mouse'la tık tık kaldığımız yerden aynen devam evet ediyoruz.
Hatta birçok taş plakta mesela bazı hatalara göz yumulur. Öyle dinleyenlerle buluşturulurmuş. Hatta bizde mesela
doğal olsun.
Çok eski tabii. Çok eski dinle ya, doğal olmaktan
siz de
ziyade.
Siz musiki sektörünü iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah. Doğal olmaktan ziyade mesela doğal havası kapmaktan ziyade imkanlar bunu el vermiyor ki yani. Bir defa giriyor mesela, şimdi kanal kayıtlar var. Hı-hı. Değil mi? Yani herkes ayrı ayrı giriyor. İşte mesela kanun giriyor, çalıyor. İşte keman giriyor, çalıyor. Önceden öyle bir şey yoktu. Hücum kayıt. Hı-hı. Ve böyle bir sistemde kayıt bölümünün arkasında rejide de böyle bir sıkıntı sistem yok. Orada da iki tane işte bant dönüyor, kayıt alıyor. Hataları çoğu zaman silemiyor.
Eski edemiyor. Üstadlarla çalışma yaptığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Evet. Şimdi benim hocalarımdan TRT'de İstanbul Radyosu'nda uzun mühlet program yapmış, spikerlik yapmış, baş spikerlik sürecinden sonra emekli olmuş Altan Hocam var.
Evet.
Şimdi Altan Bey'den bir kayıt rica ettiğimiz zaman, Altan Bey'i kayda aldığımız zaman 10 sayfa da olsa durmayalım diyor. Başlıyoruz kayda, kayıt diyoruz, kayıt başlıyor. Sayfasını tık diye değiştirir, ses yapmadan hemen altına alır, diğer sayfaya, diğer sayfaya, diğer sayfaya. Yani durduğunuz zaman kayıtta o zaman çok sıkıntı çıktığı için bugün biz yeni dönemin sanatçıları, yeni dönemin yönetmenleri bir sayfada bir işte üç cümlede bir, dört cümlede bir takılma sistemiyle rahat bir şekilde dijitalle kayda girebildiğimiz için alışır olduk. Ama Altan Beyler kayda girdikleri zaman bugün dijital sistemle de alsak kaydın durmasını istemiyorlar.
Evet.
Arada diyorum ufak bir sayfa sesi çıktı, Altan Bey isterseniz duralım, sen diyor sonra silersen silersin Doğucuğum diyor.
Peki kendisi. Sen eski kuşakla da çalıştın. Yeni kuşakla şu an
şansımız oldu.
Yani bunun farkları neydi? Avantajları neydi? Dezavantajları var mıydı?
Tabii tabii, hemen bahsedeceğim. Hı. Aslında şehir tiyatrosu sanatçılarıyla beraber yerli dublaj ilk olarak Türkiye'de başladı. Sonrasında ben kitapta yazım sürecinde konuşurken Hakan Bey'le sektörü biz üç döneme ayırmıştık. Yeşilçam dönemi,
evet.
Orijinal dönemi, Yeşilçam dönemi, devlet tiyatrosu dönemi ve orijinal dönemi olarak. Yeşilçam dönemi şu an bahsettiğim dönem.
Bir virgül koyacağım. Hı hı. Biziz yine bölmüş olduk ama Nevet'le
Nail hikayesini anlatacaktım. Çok özür diliyorum. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
Çünkü kayıtlar geçecek geçmeden tabii, en azından tabii yerindeyken.
Kayıtlar uzun sürüyormuş.
Bu arada dinleyenlerimiz de çok selam yolluyorlar herkese.
El sallıyorum. Teşekkür ediyorum. Bize bir yandan da şu anda teknolojik bir program üzerinden ismini vermeyeyim. Bizi seyrediyorlar şu anda canlı yayında. Efendim şimdi kayıt duruyor. Uzun mühlet bekledikleri için filmler de o zaman televizyon yok. Sinemada seyrediyorlar. İşte 10-15 gün sonra ya ne yapacak? Sinemaya girecek. Bitmesi lazım kaydının. 24 saat sürdüğü oluyormuş kayıtların. Şimdi Abdurrahman Palay Bey de kayıt esnasında çok yorulurmuş Cüneyt Arkın'ı konuşurken. Bizde genelde kayıtlar ayakta alınır. Niye? İşte diyaframınız daha rahat çalışsın. Evet. Biraz da oturduğunuz zaman uykunuz daha çabuk gelir. Daha dinç olmak adına ayakta alınır kayıtlar.
Evet.
Önümüzde bir kürsi, karşımızda bir mikrofon, karşımızda bir ekran. Kayıt esnasındayız. Sanatçı yorulunca elini Abdurrahman Palay Bey kürsüye koyar. Çenesini de elinin altına koyarmış. Yorulduktan sonra filmin genelde daha ileri bölümlerinde sona doğru yaklaşılınca eli çenenin altına koyunca buradan diyor evet çıkmazdı, nevet çıkardı diyor.
Çok iyi.
Esprisi oradan geliyor. Fakat dedim ki ben şimdi bu dönemde biz seslendirme yönetmenliği yaparken kayıt esnasında olan bütün hatalarda durup yeniden alıyoruz.
Evet.
Dedim ki evet, yönetmen niçin gelip de ya burası evet olsun, nevet nedir demedi dedim. Ceyhan Hanım da dedi ki bana, filmin seslendirme yönetmeni de Abdurrahman Palak.
Kendi yönetmeni.
Kendi yönettiği filmde kendisi konuşuyor. Demek ki seslenme yönetmeni de Abdurrahman Palay bu filmlerin. İşte içeride konuşan sanatçısı da Abdurrahman Palay. 70'li yıllara doğru gelelim isterseniz. Evet. İkinci dönemimize doğru gelelim.
Evet. Benim de ağzımdan bu arada nevet kaçabilir.
Evet. 70'li yıllara gelmeden kıymetli dinleyicilerimize tekrar hatırlatmış olalım. Doğuhan Akın'ı dinlemiş oluyorsunuz. Kendisinin sesi zaten Erkan Radyo'da meşhur. Birkaç soru geldi, onları da birazdan cevaplamak
tabii
üzere
ki
sorayım.
Lütfen.
Kendisi diyor Polat Alemdar'ın seslendirmesi mi acaba diyor.
Biliyorsun. Yok, hayır hayır. O bir başka arkadaşımız tarafından seslendiriliyor. Onu da tanıyoruz.
Burak diye bir arkadaşımız da sinema sektöründe dublaj yapıyor mu acaba Doğuhan Bey diye soruyor.
Çalıştık. Şu anda ağırlıklı olarak reklamlarda çalışıyorum. İşte kurumsal firmaların, belli markaların sesi olarak çalışıyorum. Birazcık da işin yapım tarafına ağırlık vermiş durumdayım. İşte kendi projemiz olsun, kendi işimiz olsun, kendimiz üretelim, işte kendimiz seslendirelim. Yapan kişi de ben olayım, işte icra eden kişi de ben olayım tarzında. Ve belli başlı, şimdi ismini veremeyeceğimiz markaların da reklamlarını seslendiriyorum. Ama film sektöründe de çalıştığımız oldu. Buradan da söylemiş olalım soruyu soran kardeşimize. Filmin de nasıl seslendirildiğini de biraz sonra anlatacağım daha ince bir şekilde.
Evet, örnek de isteyenler oluyor. Murat diye bir arkadaşımız iyi yayınlar diliyor.
Ezberden bir düşünelim.
Belki bir örnek alabiliriz.
Örnek bir replik yapmaya çalışırız, evet, filmler içinden.
70'li yıllardaki seslendirmelerden bahsediyoruz.
Şimdi 68'li 70'li yıllarda malum televizyon icat olundu. İnsanların evine televizyon girdi. Hollywood diyor ki, biz diyor Amerika'da bir film sanayi kurduk. Bunları diyor size satabiliriz. Siz bunları ithal edebilirsiniz. Seslendirebilirsiniz. Daha doğrusu seslendirebilirsiniz değil. Siz bunları kendi ülkenizde yayınlayabilir ve televizyondan izleyiciyle buluşturabilirsiniz.
Evet.
Biz de peki olur diyoruz ama bizim Türkiye'de İngilizce o yıllarda çok bilinen bir dil değil.
Evet.
Yapılan filmlerin %90'ı, %99'u hep İngilizce malum, Amerika yapımı. Diyoruz ki nasıl yapacağız, nasıl bir sistem uygulayacağız? Dünyada o zaman dublaj sistemi keşfedilmiş, yapılıyor. Bir başka dilden farklı dile çeviri oluyor. Çeviri sonrasında işte girilip sanatçılar tekrar üzerine okuma yapıyor. Bunu diyor Türkiye'ye de kuralım. Türkiye'de ilk olarak 68-70'li yıllarda devlet tiyatrosu sanatçıları tarafından, malum TRT'nin merkezi de nerede? Ankara'da, başkentimizde. TRT'de ilk dublaj stüdyolarının temeli atılıyor ve yakındaki bir tiyatrodan 5-6 tane oyuncu çağrılaraktan işler yapılmaya, icra edilmeye başlanıyor. Ben o döneme, yani Ankara dönemine ilk başlayan 6 kişiden bir tanesi olan Sezai Aydın'dan dinledim bunları. Zaten kendisi dedi ki, benim dışımdaki diğer 5 kişi sektörü devam ettirmedi, bıraktı dedi. Deneme yanılma yöntemleriyle öğrendik biz bunu dedi. Yani usta çırak ilişkisiyle yaptık, izledik, oldu. İşte beğeniliyorsa bir daha aynısını uyguladık, beğenilmeyenleri işte değiştirdik. Deneme yanılma yöntemleriyle beraber aslında bir konuşmasında da şuna da tanık oldum. Bizim o zaman bilmediğimiz bir teknolojiyi kullandığımız için, bilinmeyen bir işi yaptığımız için o zaman yaptığımız ilk işleri izleseniz çok gülersiniz bize diyor ki, bu isimler bizim duayenlerimiz. Evet. Nereden tanıyoruz mesela Sezai abinin sesini? Sylvester Stallone'dan tanıyoruz, Rambo'dan tanıyoruz, Rocky'den tanıyoruz değil mi? Şimdi o dönemden de biraz bahsetmek gerekirse, o zaman Amerika'dan aldığımız efsane filmler, hala da zaman zaman da izleriz, televizyonda zaman zaman da veriyorlar. Burada artık o zaman daha dar bir kadro var, belli başlı isimler var. Bu isimler artık ne olmaya başlanıyor? İşte Sylvester Stallone'un sesi şu, Arnold Schwarzenegger'in sesi şu, evet, tarzında böyle isimler artık dünya çapında aktörler, aktrisler tarafından böyle benimsenmeye başlanıyor.
Hala biz, daha öyle değil mi?
Hala da bu var tabii ama bu birazcık daha genişledi çünkü sayımız arttı. O zaman işi icra eden kişi sayısı da az. Az olduğu için belli başlı işte bir avuç ekip tarafından dönen bir işti o zaman.
Şu an yanılmıyorsam Tamer Karadağlı'da Sylvester Stallone'un
sesini. Tabii farklı farklı kişilerden de alındı. Bugün hala biz stüdyomuzda, evet, işte belli bir kanaldan gelen iş olduğu zaman uygun sesi alıp kullandığımız oluyor, evet, arkadaşlar. Şimdi aslında bizim bildiğimiz döneme doğru gelelim. Ne dedik? Yeşilçam'la iş başladı. işte nasıl devam etti dedik. Deve Tiyatrosu dönemiyle beraber Ankara'da devam etti. Evet. Şimdi gelelim orijinal dönemine. Yani bize yakın döneme. 90'lı yıllar sonrasında İstanbul'da özel televizyonlar açılmaya başlanıyor. Özel televizyonların açılmasıyla beraber İstanbul'da yoğun bir iş talebi başlıyor. Ankara kadrosunda, Deve Tiyatrosu'nda Ankara'da oynayan oyuncuların belli bir bölümü tayinini İstanbul Deve Tiyatrosu'na aldırıyor, oradan buraya geliyor. Ve buradaki yine eski yerlilerde kullandığımız şehir tiyatrosu sanatçılarıyla beraber ayrı bir sektör oluşuyor. Özel televizyonlar filmler çekiyorlar. Onlar da işte Hollywood'dan film ithal ediyorlar. O filmleri giriyorlar. Ve bugünkü döneme doğru yaklaşıyoruz. O zaman yine teknoloji bantlarla yapılıyor. 2000'li yıllar sonrasında da tamamen sektör dijitale dönüyor.
Evet.
Bugün baktığımız zaman aslında geçtiğimiz günlerde Hakan Bey'le beraber bir çay muhabbetimiz oldu. Dedim ki Hakan abi dedim bizlerin dönemi dedim Yeşilçam dönemi işte Deve Tiyatrosu dönemi orijinal işte orijinal dönemi. Dönemi diye üçe ayırdık. Ben dedim buna bir dönem daha eklemem lazım dedim. Ney dedi? İnternet dönemi abi dedim.
Dijital dönem evet.
İnternet. Niye? Çünkü ben baktığımız zaman geçmiş döneme son 3-4 yılda yaptığımız işlerin %90'ının oyuncak seslendirmesi, bilgisayar oyunu seslendirmesi, Facebook'taki oyunların seslendirilmesi, Android'deki oyunların seslendirilmesi,
Apple App Store'daki
çok yoğunlukta bu işleri yapıyoruz biz şu anda. Ve vaktinde bir televizyonun kurumsal sesi olurdu. Geçtiğimiz günlerde bir telefon çaldı. Merhaba, merhaba. İşte ben sizi bilmem ne televizyonundan arıyorum. Ve kanalımıza ses arıyorum. İşte sizin sesiniz uygundur tarzında konuştu. Sonra da dedim ki hani nerede çıkıyor televizyonunuz? Hani uyduda mı çıkıyor? Hayır dedi. Biz sadece dedi web televizyonuyuz. İşte şifalı bitkiler, işte alternatif tıpla ilgili bir web televizyonu kurmuşlar. Ve o web televizyonuna özel ses istiyorlar. Oradaki işte jenerikler, oradaki fragmanlar vesaireler. Baktığımız zaman artık televizyon sektörü de yavaş yavaş internete gelecektir. 4.5G dediğimiz husus aslında bize bunu gösteriyor. Yani biz artık muhtemelen önümüzdeki dönemlerde tamamen uyduyu da kaldıracağız. Yani havada telefonunuzla şu anda ben zaman zaman 20 megabite kadar 3G'den hız alabiliyorum.
Evet.
4.5G'ye geçtiği zaman bu. Uçacağız. 100 megabitli olacak. Daha da fazlası olacak. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Siz kablo çekiyorsunuz oradan oraya. Kablo gereksinimi kalkacak. Uydudan alıyorsunuz. Tamamen internetten çıkacak yayınlar. Bir taraftan internetten yüklenecek, bir taraftan çekilecek diye düşünüyorum.
Hatta
yani.
Ben çok ciddi bir
akıllı televizyonlara geçiliyor. Hiç dekoder dediğimiz malzemeyi bağlamadan
sim kartlar bile bence iptal olacak yani. Yer. Çünkü artık sim kartlar şöyle yani telefonla görüşmek için değil, internet üretmek için kullanılacak.
Bu bizim sektörümüze çok yansıyor.
Evet.
Evet, bunun yansımalarını birazdan tekrar konuşalım inşallah. Birkaç soru daha var. Mesela daha demin Türkiye'nin dublaj sektöründen bahsederken bir soru geldi. Türkiye'deki dublaj sanatçılarını nasıl buluyorsunuz? Dünyaya göre biraz ileride miyiz? Genel olarak beğeniliyor bizim dublaj sektörümüz. Örneğin animasyon filmlerinde güzel işler çıkıyor hakikaten. Öyle bir soru gelmişti.
Gerçekten çok bu sektörde emek vermiş ve kendini yetiştirmiş bolca duayenimiz var. Ve onların çırakları var. Türkiye'de ben iyi yapıldığına inanıyorum. Ama İnanmadığım tek nokta var. Benim burada eleştirdiğim tek nokta var. Çok önemli bir yere değindiniz. Jenerikte ismi yer almayan seslendirme sanatçıları diyorum ben. Bir iki tane televizyonlardaki animasyon kanallarından bir iki tanesi dışında siz bir o kadar film seyrediyorsunuz, bir o kadar reklam seyrediyorsunuz değil mi? İsimlerimiz hangisinin jeneriğinde yer alıyor?
Evet.
Arka planında o kadar emek veriliyor değil mi bu işe? Aslında sektörün daha gelişebilmesi için keşke diyorum medya şöyle bir karar alsa. Ya bilmem ne markasının reklamı yayınlanıyor, tamam mı? Altında seslendiren işte Yusuf Goncagül, işte altında seslendiren Turulan Şen yazsa, insanlar sizi daha iyi tanıyacak. İnsanlar sizi daha iyi bilecek. Dolayısıyla sektörün değeri artacak.
Sektöre olan ilgiler de artacak yani.
Kesinlikle.
Şimdi aslında dediğiniz çok doğru. Mesela bugün reklamları açtığımız zaman sesleri duyuyoruz, sesleri biliyoruz mesela. O sesler o markanın yüzü oluyor yani. Sesi oluyor.
Bilinebilirlik artması açısından, sektörün değeri artması açısından ya emek verdi, evet, bu adam geldi, bu işe ses verdi, bu hanımefendi geldi, bu işe ses verdi. Ne yapalım? Bunu altına bir Ahmet işte ismini yazalım. Hadi filmin sonunda aksın değil mi? Seslendirme kadrosu diye.
Evet.
İşte bunu önemli. Bu seslendirdi, bunu bu seslendirdi. Dolayısıyla insanlar da bu isimleri arasın, bu isimlerin kim olduğuna baksın. İşte kimler bu işi yapıyor, nasıl? İnternet üzerinden de bize ulaşılabilir. Hem de bir ne olur, etkileşim olur yani.
Benim dikkatimi çekmemişti. Sen söyleyince mesela fark ettim. Şu anda artık dizilerde ilgi alanım olduğu için, hı hı, bakıyorum. Dizilerdeki müzikleri yapanlar değil, besteleyenler veya aranje edenler değil. Çoğu dizide şu anda o müziği çalan enstrümanistlerin bile isimleri yazıyor. Hı hı.
Bakın radyomuzda biz her gün sabah 10'da Hanım Sahabiler serisinden bir sahabi, hanım sahabinin hayatını işliyoruz değil mi?
Evet.
Bakın siz bunu 20 dakikada, bilemediniz 25-30 dakikada hem dinliyorsunuz, akıp geçiyor değil mi? Biz onu yaparken ona ne kadar vakit harcıyoruz biliyor musunuz? Bazen 2 saat, bazen 3 saat, bazen 5 saat.
Tabii ciddi bir emek.
Bakın bunların tek tek kayıtları alınıyor. Kayıtlar bittikten sonra müziklendirilmesi yapılıyor. Başına geçip tekrar dinliyoruz hata mı var, ne var diye. Fakat yayınlanırken
mixi yapılıyor,
bu iş çekirdek yemeğe benziyor. Çıt çıt çıt çekirdeği yemek nasıl? Tık tık tık tüketimdir değil mi? Yayın çok çabuk tüken bir şey.
Ama çekirdeğin o poşete gelip bizim elimize
ulaşacak. Hazırlanması ayrı
kadar süreç geçen
yani.
süreç.
Tarladan toplanması bir ayrı bir süreç değil, tabii, mi? Yollanması bir ayrı bir süreç.
Fabrikasyon süreci ayrı bir süreç.
Bakın burada şu anda karşımda da oturuyor rejide. Şu anda Hanım Sahabiler serisinin müziklendirilmesini ve mixini gerçekleştiriyor Mehmet Akman Bey, biliyor musunuz? Ertesi günün yayınını şu anda ayarlıyor. Evet, büyük bir emek var yani.
Biz de kendisine şükranlarımızı sunmuş olalım sevgili Mehmet abiye.
Evet,
akşamın bu saatinde bizlerle birlikte teknik yönetmenliğimizi yapıyor.
İlmek, evet, ilmek tek tek onları işliyor.
Az önce müzik dedik. Bir evet, müzik arası verebiliriz. Turlan da Umre'ye gidecek kısmetse.
Evet, ben söyleyecektim zaten. Kıymetli dinleyenlerimiz de programın sonunda inşallah vedalaşacağım. Nasip olursa yarın saat 1:30 gibi Umre'de olacağız.
Evet.
Bizlere dinleyenlerimiz inşallah haklarını helal ederler. Evet, bugün de ben iki eser seçtim. Hı-hı. Biri Kabe'nin Yolları, biri de Medine'ye Varamadım. İki eser. Doğan da çok sever bu iki eseri. Birazcık ona da ithaf ediyoruz.
Heyecanlandım şimdi.
Evet, Medine'ye Varamadım'ı o zaman başlayalım. Birçok da dinleyicimiz...
Kamerayı ben alayım isterseniz.
Kamerayı size verelim Doğan Bey.
Peki.
Bir soru gelmişti, onu da unutmamak adına şimdiden söyleyeyim. Eserden sonra devam edelim. Acaba diyor, Siri'yi seslendiren Tarık diye bir arkadaş yazmıştı.
Hı hı.
Kayserilim diyor, her şeyi biliyor diyor.
Güzel bir espri.
Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım.
Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım.
Ağzınıza, sesinize sağlık arkadaşlar.
Allah razı olsun.
Ne güzel bir musiki oldu.
Eyvallah.
Allah razı olsun.
Sağ olsun. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Efendim, kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Hasbihal programımız devam ediyor. Tüm enerjisiyle, tüm coşkusuyla seslendirme sanatçısı, seslendirme yönetmeni Doğuhan Akın bizlerle birlikte kendisiyle seslendirme sanatının inceliklerini, tarihini, Türkiye'deki durumunu konuşuyoruz. Birçok noktaya değindik. Çok güzel.
Bu arada konular oldu. Ben de Twitter hashtagimizi ve adresimizi de kıymetli dinleyenlerimizle paylaşmış olayım. Erkam'da Hasbihal etiketine yazıp bizlere ulaştırabilirler veya Hasbihal Erkam adresini ekleyip bizlere yine DM üzerinden ulaşabilirler.
Aynen öyle. Evet. Türkiye'deki durumdan biraz bahsettik.
Şimdi birazcık daha içine doğru girip Büyüteç'le inceleyeceğiz, değil mi?
İnşallah.
Peki, buyursunlar.
O zaman Yusuf biraz belgesel seslendirmelerine, film seslendirmelerine doğru girdik gerçi. Biraz da teknik yönleriyle veya bu işi yapacak insanlara
belki aslında ben bir belgesel seslendirmesini daha ince böyle Büyüteç'le aşayım.
Belgesel seslendirmesinden
biraz
bahsedelim.
Şimdi televizyonda belgesel seslendirmesi dendiği zaman bize gelen, işte işe ilk başlayacak olan arkadaşlar seminerlere katıldığında iyi bir belgesel seslendirmesi nasıl olur diye bir soru sorduğumda hemen şöyle bir yanıt geliyor. Çok tok sesli olacak. İnsanların kafasında böyle bir şey oluşmuş durumda. Ben de diyorum ki, ya diyelim ki izleyeceğiniz belgesel bebek bakımı ile ilgili. Evet. Anneler seyredecek, bebek bakımı ile ilgili. Şimdi tok bir sesle bir anneye şöyle mi seslenirsiniz belgeselde? Şimdi bebeğinizi alın, kafasını incitmeden. Böyle bir şey yok.
Evet.
Değil mi? İşine göre ses seçmek lazım. Yani belgeselin içeriğine göre, muhtevasına göre uygun sesi belgesele seçmek lazım.
Hemen bir yorum gelmiş mesela, çok ürkütücü demiş. Bir dinleyelim.
Değil mi?
Tuncel Kurtis geliyor aklıma belgesel deyince.
Şimdi mesela şöyle bir şey var. Tuncel Bey'i biz vaktinde Yeşilçam filmlerinde neydi oyuncu, ismini unuttum şimdi, vefat etti kendisi. Onunla beraber tanıyoruz. Neydi hatırlamaya çalışacağım. Aklıma gelince söyleyeceğim. Biz onu yardımcı rollerden Türk sinemasından tanırdık. Geçtiğimiz zamanlarda bir dizide oynadı. Dizide bir karakterle, Ramiz Dayı karakteriyle beraber sevildi. Ve tipleme yaptı, değil mi? Orada bir mizaç yaptı. Yani. O mizacıyla beraber ne oldu? Bir dayı mizacı vardı orada. Türkiye'nin gündemine oturdu.
Evet.
Gündemine oturduktan sonra insanlar ne yaptı? Belgesel çektiler. bu belgesele kimden ses verelim, kimin sesi olsun, işte medyatik olduğu için çok izlensin diye işte Tuncay Kurtiz Bey'in sesi olsun dediler. Rahmetli Tuncay abi de çok severim ama Tuncay abi de o belgeseli nasıl seslendirdi? Kendi o dayı karakteri gibi seslendirdi değil mi?
Ben
İnsanlar niye seyrettiler?
Daha
o dayı karakteri seslendirdi diye izlediler. Ne diyordunuz?
Daha kardeşim? Önce seslendirdi diye tahmin etmiştim ama bu karakterden sonra...
Yok o aşamadan sonra Tuncay Bey gündeme geldikten sonra... Anladım. Normalde çok eski bir oyuncu. Tabii. Siyah beyaz filmleri var. Tuncay Kurtiz Bey'i araştırırsanız görürsünüz. Şimdi gelelim iyi bir belgesel seslendirmesinin hususlarına. Şimdi elinizde bir metin var. Karşınızda mikrofon var. Yabancı yani diyelim ki yurt dışında üretilmiş, yurt dışında çekilmiş bir belgesel Türkiye'ye geldi. Çevirisi yapıldı. Metni elinize aldınız. Karşınızda ekran, kulaklık kulağınızda. Ve bunu okuyacaksınız. Okumaya başlayacaksınız. Nedir en önemli olan esas burada? Elinizdeki metni siz okurken karşı taraf ne yapıyor? Dinliyor. Değil mi? Dinlerken ona nasıl bir eda vereceksiniz? Ona şöyle bir eda vermeniz lazım. Okuyormuş gibi mi? Anlatıyormuş gibi mi? Sizce?
Anlatıyormuş gibi.
Değil mi? En iyi belgesel seslendirmesi en iyi anlatımı yapmaktan geçer. Elinizdeki metni eğer anlatıyormuş gibi okuyorsanız iyi belgesel seslendiriyorsunuz demektir. Haber spikeriyle seslendirme sanatçısı arasındaki en önemli uçurum burada ortaya çıkıyor. Nedir arkadaşlar? Haber spikeri elindeki metni nakleden okuyan kişidir. Siz hiç bir haber spikerinin okuduğu haberi bir anlatım metni gibi, bir belgesel metni gibi okuduğunu gördünüz mü? Hayır. Haber dinleyen kişi kendini ilgilendiren konuları bir metni okuyan spiker tarafından kulağından geçirir. Bazıları bir kulaktan girer, ötekinden çıkar. Bazı kendine ilgilendiren işte bugün de yarın da kar yağacakmış, şöyle olacakmış, okullar tatil olacakmış. Kendini ilgilendiren hususları alır cebine koyar, diğer hususları unutur gider. Siz haber bültenini izledikten sonra aklınızda ne kadar şey kalıyor? Bir belgeseli izledikten sonra aklınızda ne kalıyor? Ama belgesel izleyicisi televizyonun karşısına geçiyor, şöyle geriniyor, efendim oturuyor. Bizim mikrofondan burada uzak kalmayalım konuşurken. ne yapıyor? Hem tahlil ediyor, işte diyor, işte burası diyor bilmem ne dağı. Dünyanın en büyük dağlarından biri. Şöyle oluşmuştur, böyle oluşmuştur. Sindire sindire, tane tane gidiyor. Değil mi?
Evet.
Yani belki o kelimelere de can vererek, değil mi?
Şimdi yani kelimelere can vermek dedim miydi?
Dinliyoruz çünkü.
Çok güzel bir yere temas ettiniz. Sözünüzü de kesiyorum hızlı bir şekilde hızlı anlatabilmek için. Sektör biraz geniş, belki bir programda anlatılamaz ama hızlı hızlı anlatabilmek için söylüyorum. İyi bir belgesel seslenmesinde işte dedim ya yazı metnini anlatım metnine çevirmek. Yani yazılan şeyi anlatıyormuş gibi okumak hususuna geldiğimiz zaman 3 tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi muhtevaya göre doğru tonlamayı yapmak. İkincisi nedir arkadaşlar? Doğru vurguları yapmak. Vurgu nedir? Cümlenin manası. Vurgu nedir? Cümlenin anlamı. Eğer siz anlatacağınız, yani okuyacağınız cümleyi amacına ulaştırmak istiyorsanız doğru ve yerinde vurgu yapmak zorundasınız. Önce tonlama hususuna girelim. Belgesel seslendirirken tonlama nasıl olur? 3 tane ton bazı alalım. Alçak ton, orta ton ve yüksek ton. Şiirden örnek vereyim daha iyi anlayacağız şimdi. Elimizde bir şiir var. Ve şiir arkadaşlar hüzün içeriyor. Ölüm içeriyor. O şiiri biz okurken misal veriyorum sessiz gemi şiiri. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diye mi girdiğimiz zaman daha doğru yoksa artık demir almak günü gelmişse zamandan diye mi daha doğru değil mi? Muhtevaya baktık.
Evet.
Demek ki seslendirme yapacak kişinin kafası basacak bir işe bir defa. Eline aldığı metni ne yapacak? Şöyle bir gözden geçirdikten sonra diyecek ki bunun muhtevası böyle. Ben buna böyle bir tonla gireceğim. Tam zıttını düşünelim. Şiir okuyacaksınız. Elinizde kahramanlık, destan şiiri var.
Aslında bir oyuncu gibi yani. Yani oyuncu nasıl senaryoyu alıp okuyor ve ona göre
tabii
oynuyorsa.
Tabii bildiğiniz bir konuyu anlatırken.
Siz de gelen iş neyse artık şiir, yazı artık neyse nasıl bir işse.
Şimdi bunu belgesele aktaracağım ben.
Evet.
Şimdi diyelim ki ne yapıyorsunuz? Bir bayrak vatan şiiri değil mi? İşte bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır mı demek daha güzel, yoksa bu vatan toprağın karabağrında sıradalar, değil mi? Yüksek ton. Evet. Niye yüksek ton? Muhtevası böyle. Bunu belgesele geçirdiğimiz zaman nasıl bir husus var? İşte bir belgesel var, diyelim Çanakkale'yi anlatıyor. Sahnenin bir tanesinde diyor ki işte burası bilmem nere. Burada tam 350 bin asker öldü. Değil mi? Evet. Bunu şöyle söyleyebilir mi? Burası bilmem nere. Burada tam 250 bin asker öldü. Diyemez. Ya da bir Seyit Onbaşı'nın sahnesini anlatıyor, değil mi? Burada işte diyor Seyit Onbaşı tam da diyor burada 250 kiloluk mermiyi aldı, sırtladı ve ateşledi. Dendiği yerdeki belgeselin içindeki anlatımdaki kullanılan ton bir olmaz. Tonlama hususu burada. Vurgu hususuna geldiğimiz zaman, vurgu muhabbetine geldiğimiz zaman arkadaşlar, nedir? Aslında çok geniş bir konu vurgu konusu. Cümle vurgusu, kelime vurgusu, hece vurgusu, harf vurgusu diye gider. Biz genel manada şimdi kurallı kurulmuş bir cümlede, öznesi başta, yüklemi sonda olan bir cümlede vurgu yüklemden bir önceki kelimededir diye bir kural vardır bizim gramerimizde, yani Türkçe'de. Fakat bizim okuduğumuz metinler, çeviri metinler oluyor ve çeviren arkadaşlarımız çevirdiği metinleri biraz devrik yazabiliyorlar. Ben de diyorum ki yeni başlayanlara, arkadaşlar diyorum, siz özne yüklem bağlamından vurguyu bulmaya çalışırsanız, eğer elinizdeki metin, elinizdeki cümle devrikse, her cümlenin diyorum kendine ait sorusu, buna cevaben vurgusu vardır.
Evet.
Hemen işte bir örnek cümle verelim. İşte nedir? Antarktika. Dünyanın en soğuk ve en rüzgarlı yeri. Değil mi? Ne diyorsunuz? Dünyanın en soğuk ve en rüzgarlı yeri. Haber gibi söyleyelim. Antarktika. Dünyanın en soğuk ve en rüzgarlı yeri. Okuyormuş gibi.
Evet.
Değil mi?
Çok doğru.
Belgesel hususundaki en büyük incelik aslında muhtevaya uygun bir ses mi? Efendime söyleyeyim, iyi bir anlatım mı? Buna bakmak. Bunun içeriği de tonlamadan, vurgudan geçiyor. Bir de tabii ne var? En önemlisi, bunu aslında açalım birazcık. Bak, dinleyenler de bu konuda biraz bilgilensin. Efendim, Türkiye'de bize okuma yazma öğretiliyor ama gözle doğru okuma tekniği, hızlı okuma tekniği öğretilmiyor.
Evet. Daha yeni yaygınlaşıyor. Bununla ilgili kitaplar işte.
Kişisel gelişim programları, vesaire. Daha yeni artıyor. Şimdi bakın. Ben burada sokaktan birinin elinden çevirip böyle aldığım zaman, gel bana bir metin oku dediğim zaman, eline metni verdiğim zaman her iki cümlede de bir takılıyor. Aslında okuma yazmayı biliyor. Çok da kitap okuyan biri. Ama sesli okurken hızlı okumanın tekniğini bilmiyor. Öyleyse biz ne yapalım? Hemen bunu tarif edelim ve dinleyenlerimiz de bundan sonra okuduğu metinlerde buna dikkat etsinler. Efendim, öncelikle Türkçe soldan sağa doğru yazılan bir dil. Elimizdeki metni sağ elimizin altına alacağız. Sonra metne soldan sağa doğru bakacağız. Soldan sağa doğru bakarken bir gözümüz ağzımızdan çıkan kelimeyi, diğer gözümüz ondan sonra gelecek kelimeleri görecek. Yani bir bakışta bir cümleyi görebileceğiz biz. Bakın ne diyorum? Bir göz takibi olacak. Sol gözünüzde ağzınızdan çıkan kelimeler, sağ gözünüzde devamını cümlenin gördüğünüz zaman otomatikman bu metnin sonuna kadar devam edecek. Yani takılmayacaksınız. Beyin çok gelişmiş bir sistemdir. Bir gözünüzde görüp okuyabilir, diğer gözünüzde devamını görebilirsiniz.
Görüntüleyeceğiz yani aslında böyle bir.
Tabii, yani siz fotoğrafını çekeceksiniz devamının bir yandan. Böylelikle ne yapacaksınız? Bilinçaltınız o anda okuma yapacak ve ikinci defa okuyormuş edasıyla okuyacaksınız.
Aslında bu, doğru. Çok özür diliyorum, bölüyorum.
Estağfurullah.
Bu sistem mesela bir metin okurken veya Türkçe kitap okurken değil, Kur'an-ı Kerim okurken de aynı şekilde.
Tabii
geçerli.
Belki orada şu önemli, diğer tarafa doğru, yani sağdan sola doğru yazıldığı için
tam tersi,
tam ters tarafa koymak
gerekiyor. Ve bir nota okurken de aynısı.
Aynı mantık geçerli.
Aynı mantık.
Mi?
Yani şöyle, bir sonraki kelimeye veya bir sonraki ölçüye bakmak gerekiyor onda da. Yani pratik bir şekilde çalmak veya pratik
nota
bir şekilde.
Nota bilgim yok ama mantık olarak değil mi? Oraya da tekabül ettiğini görüyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani.
Aynı mantıkta.
Böyle hızlı bir şekilde heyecanlı olan bitenleri anlatmaya çalışıyorum. Kıymetli dinleyenler, radyosunu belki yeni açanlar vardır. Evet. Hasbihal programını dinliyorsunuz. Aha. Erkam Radyo'yu dinliyorsunuz. Programcı kardeşlerime de yardımcı olmaya çalışayım. Allah yabancı olsun. Değiller. Bir çok, ailenin içindeyiz.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Dinleyiciler de bizim ailemizde. Programcılar da bizim ailemizde. Teknikçiler de bizim ailemizde. Aynen Erkam öyle. Radyo ailesi, Allah'a binlerce kez şükürler olsun, çok geniş.
Evet.
bize destek olan, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyoruz radyomuzda. Evet. Bugün neyden bahsediyorduk? Seslendirme, dublaj sektöründen bahsediyorduk. Film seslendirmeden bahsedeceğiz şimdi. Reklam seslendirmeden bahsedeceğiz şimdi. Efendime söyleyeyim.
Animasyon seslendirmelerinden
bahsedeceğiz şimdi. Bir önce belgeselle girdik, düz yazıyla girdik. Şimdi filme doğru hafif hafif gelelim. Aslında işin en heyecanlı ve insanlar tarafından en sevilen kısmına gelmiş oluyoruz. İyi bir film seslendirmesi nasıl olur? Şimdi bir aktör, yabancı bir aktör oynamış. Bunu kamera gelmiş, çekmiş. Kamera çektikten sonra bizim önümüze bu kurgulanmış bir şekilde geliyor. Günlük hayatta yaşayan bir insana biz üzerine tekrar ses veriyoruz.
Evet.
Bir stüdyo içinde yapılır dublaj. Stüdyoda bir cam vardır. Camın arka tarafında yönetmen oturur. Camın, şimdi radyoda bunu anlattığınız zaman...
Peki yönetmen, seslendirme yönetmeni mi oturur, yoksa atıyorum şimdi, filmin yönetmeni de yine oturur durur mu yani? O?
Seslendirme yapılıyorsa seslendirme yönetmeni bu işte geçerlidir, yeterlidir. Filmin yönetmeni filmi bitirmiştir zaten. Yapmış adam, yıllar önce Amerika'da yapmış ya da bu sene yapmış, geçen sene yapmış.
Bu arada tekrar araya gireceğim, hakkını helal et.
Estağfurullah.
Ben ilk seslendirme stüdyosuyla yaklaşık bir 10 sene önce falan karşılaştım. Hı hı. Çok ilgimi çekmişti. Yani orada her şey ayak, mesela adım seslerini yapmak için bir yer. Hı hı. Mesela bir yol, asfalt mesela. Çakıldan bir yol mesela. Adım sesleri nerede
şimdi
görecekse.
Onlar radyo tiyatrosu stüdyosu, evet. Aslında. TRT'de Vakti Selametinde Arkası Yarınlar çok sevilirdi. Radyomuzda da var. Radyomuzda da Arkası Yarın kuşağını dinleyebilirsiniz. Selahattin Koca Aslan Bey de buradan kulaklarını çınlatmış olalım. Nasıldır? Şimdi zamanında prodüksiyon, yani efektlendirme, kapı sesi, işte merdiven sesi vesaire sesi yapılması zor olduğu için
dediğine geliyor aslında, biliyor musun? Hani
anlık
2000'den sonra, 2000'den önceki dönem neydi?
Ne dönemi dedim ben size? Devlet Tiyatrosu, Yeşilçam dönemi diyeyim hatta, 2000'den daha
Yeşilçam,
da önce.
Son dönem miydi?
70'lerden, 75'lerde, 80'lerden bahsediyorum ben.
Son dönem miydi? En son dediğim.
En son dönem bizim şu anda orijinal dönemi olarak.
Orijinal dönem. Orijinal dönemle senin biraz önce hani bir dönem daha eklenir, internet dönemi dediğin, burada farkı ortaya çıkıyor. Yani şimdi
tabii ki
önceden, evet dediğiniz doğru, kapı sesini yapmak için değil mi stüdyoda, işte o kapı sesini yapalım.
Ya
i̇şte,
seyyar bir kapı koyulmuştu içeriye.
Tabii aynen öyle yani.
Oyuncu.
Ben çok şaşırmıştım onları gördüğüm zaman, işte o yolda mesela çakıllı yolda yürüme sesi işte vesaire vesaire, bir sürü her şeyi anlatmak için ayrı orijinal bir stüdyo. Ama şimdi artık internet var değil mi, bu sesler. İnternetten bir sürü jingle olarak.
Aslında ya da herkesin de cebinde şu anda cep telefonu var. Bizi de belki internetten dinliyorlar şu anda. İşi daha ayrıntılı aslında anlayabilmek için ben izleyebilecekleri şeyleri önereyim isterseniz. Sesin Ruhu belgeselini seyredin.
Evet.
Seslendirmex.com'u ziyaret edin. Ve ne yapın? Eski isimlerden bahsettim size. Abdurrahman Palay deyin, araştırın kim olduğuna bakın. Jehan Mafi Ayral deyin, araştırın kim olduğunu. Toron Karacaoğlu deyin, araştırın kim olduğunu. Çok böyle seve seve merakla izleyeceksiniz. Ve stüdyoları da göreceksiniz. Nasıl bir yerlerde yapılıyor, ne yapılıyor. Bir şeyler söylüyordun Turulan kardeşim.
Söyleyeceklerim o stüdyoyla ilgili, ha,
stüdyoyu
o kadar
tarif ediyorduk tarif değil mi? Şimdi radyodan anlatmak biraz daha güç belki. Şimdi televizyon olsa değil mi? Şu an stüdyodayız. Bakın işte bu mikrofon vesaire tarzını tarif, evet, etmek daha kolay olurdu. Ama biz radyodan bunu tarif etmek daha güç olmasına rağmen seslendirmeler ilk radyodan başladı. Radyo döneminden az önce bahsediyorduk. Şimdi bakalım bunu radyoda nasıl anlatabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Aklınızda ikiye bölünmüş bir oda canlandırın. Bir tarafında bilgisayar ve mikserlerin bulunduğu, ses kayıt cihazlarının bulunduğu bir alan. Bir diğer tarafında da mikrofonların bulunduğu ve masanın bulunduğu, kürsünün bulunduğu ve bir ekranın bulunduğu bir alan düşünün. Mikrofonların bulunduğu taraf ses geçmemesi için ve ses akustik yapması için izolasyon malzemeleriyle beraber duvar kaplanmış. İki oda arasında da, bir oda ikiye bölünmüş dedim. O ikiye bölünen duvarın üzerinde de bir akvaryum tarzında bir cam düşünün. Bu stüdyoyu tarif ediyoruz. Bu oda içinde de bir tarafında sanatçılar, bir tarafında sesçi ve seslendirme yönetmeni olduğunu düşünün. Camdan onlar göz göze birbirleriyle konuşa biliyorlar. Kulaklık üzerinden birbirlerini uyarabiliyorlar. Hemen tekniğe gelelim. Film seslendirmesini anlatıyoruz. Film dublajını anlatıyoruz daha doğrusu. Seslendirme de çok başka bir şey. Dublaj da çok başka bir şey. Az sonra onu da söyleyeceğim. İkisinde farklı kelimelerin ikisi de farklı yerlere tekabül ediyor. Şimdi yönetmenle dediğim gibi göz göze gelebiliyorsunuz. Kulaklıktan anlaşabiliyorsunuz. Kulaklığınızın birinden yabancı ses, diğerinden kendi sesinizi duyuyorsunuz.
Evet.
Şöyle söyleyeyim.
Bu çalgıda da böyledir yine aynı şekilde.
Aynı mantık söz konusudur değil mi? Şimdi okuma yaparken film karşınızda yabancı haliyle Fransızcadır, İtalyancadır, Arapçadır, Rusçadır, efendime söyleyeyim İngilizcedir. Hangi yabancı dilden yapılmışsa bu sizin karşınızda oynuyor. Kulaklıktan bunu duyuyorsunuz. Yönetmen de bunu karşı taraftan görüyor. İngilizcesini bas örneğin duyuyorsunuz. Duyar duymaz anlık üzerine giriyorsunuz. Ama nasıl? Çeviri yapılmış, elinize metin gelmiş, senaryo tarzında Türkçeleştirilmiş. İngilizcesini duyar duymaz senkron bir şekilde üzerine giriş yapıyorsunuz.
Aslında bu bence bir sanat ya. Seslendirme
aslında
sanatı yani.
%50 teknik, %50 sanat.
Evet.
Şimdi burada bahsettiğim olay. Araba kullanmaya çok benzetiyorum ben bu işi. İşte vites, pedallar, işte sinyal, aynalar hepsini senkron bir şekilde kullanmadığınızda kaza yaparsınız.
Evet.
Dublaj yaparken de duyduğunuz sesin üzerine anlık senkron bir şekilde girme, yani refleks kabiliyetiniz yoksa, teknik kabiliyettir bu, yine bu işi de yapamazsınız. Nece oyuncular varmış, ben de tanık oldum. Tiyatro sahnesinde ortalığın tozunu attırıyor, dublaj stüdyosuna çağırıyorlar yaptırmak için, uğraşıyorlar, refleks olmadığı için insan da yapamıyor.
Evet, öyle.
Buna da tanık olduk. Şimdi film hususunu anlatıyorduk Turulan kardeşim, Yusuf Goncagül kardeşim. Hasbihal programını dinliyorsunuz. Hasbihal programında şu anda bendeniz Doğan Akın size seslendirme, dublaj sektörüyle ilgili incelikleri anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi filmde biz önce dublaj yaparken konuşacağımız karakterin hangi rolde olduğuna bakıyoruz. İşte bu ne olabilir? Baba olabilir, anne olabilir, patron olabilir, dede olabilir, ne bileyim kiralık katil olabilir değil mi? Yabancı filmlerde bir yığın karakter görüyoruz.
Çok yani emlakçı
önce
olabilir,
ben neyi,
eşkıya olabilir.
Ne rolündeyim? Buna bakacağız, buna bakacağız. Sonra rolün mizacına bakacağız. Her insana bakın, her insanın kendine ait mizacı vardır. Bazısı çok şakacıdır, çok güleştir, bazısı çok serttir, bazısı çok ağır böyle konuşur, bazısı çok hızlı böyle konuşur. Biz ne yapıyoruz? Rol, mizaç. Şimdi diyor ki Sezai Aydın, Rambo'yu konuşurken Sylvester Stallone oynadı, Rocky'yi konuşurken ikisi arasındaki farkı anlatıyor. Bana dediler ki, sen Rambo'yu konuşurken nasıl ses değiştirdin ya? Yani sesin çok farklı çıktı. O da dedi ki, ben ses değiştirmedim, mizacı değiştirdim. Rambo dedi olağanüstü bir askerdi. Bir özel harekat askeriydi. Ben onu dedi sinirli ve böyle dediğim dedik çaldığım düdük bir dominant yapısı vardı. Ben onu birazcık daha sert oynadım dedi. Rocky dedi birazcık daha şakacı, biraz daha deli dolu bir karakterdi. Ben onu oynarken dedi biraz daha böyle mizaç değiştirerek oynadım. Yaşasın, yaşasın tarzında böyle gibi oynadım dedi. Bana dediler ki ses değiştirdin. Hayır dedi. Mizaç değiştirdin
aslında
dedi.
Aslında geçenlerde ben de ses diliyle alakalı biraz araştırma yapıyordum. Ses dilinden dolayı.
Evet.
Orada da şundan bahsediyor. Ses dili uzmanı, vokaloloji diye bir bölüm var. Vokaloloji doktoru bir adam bahsediyordu. Yani ses aslında ses dilimizde ufacık bir oluşum oluyor. Asıl ses yolunda bizim sesimizin rengi, sesimizin şeyi oluşuyor. Yani buradaki aslında taklit yapan insanlar da veya seslendirme sizin gibi insanlar da ses yolunu kullanarak bu işte damak, işte vücut, boğazdan çıkıyor. Burayı kullanarak taklit yapıyorlar.
Bizim organlarımız neler? Dudaklar, işte dil, diş yapısı, çene, bunlar çok önemli. Eğer işte çene yapınızda belli bir...
Diyafram değil mi?
O biraz daha şey, işin teknik tarafı. Her insanda bulunan bir şey ama bazı insanları da dişte, dilde, işte damakta belli başlı tıbbi problemler, hastalıklar olabiliyor mesela. Onların yapması güçtür. Çünkü niye biz onlara diyalekt diyoruz? Hani hatalı ses diyoruz. Böyle arkadaşlardan da oluyor bazen, diyorum ben. Birçok arkadaş var biliyor musunuz? Dişte böyle işte üst dişlerle alt dişler tam birbirine değmeyen arkadaşlar seslendirme yapmak isteyip geldikleri olmuştu. Ben dedim ki ya sen bir dişçiye git. Adam yıllar sonra fark etti. Dişlerde bir yapısal bozukluk varmış. Birçok arkadaşımız öyle dişçiye yönlendirdiğimiz de olmuştu. Evet. Buna da denk gelmiştik. Ne dedim? Rol dedim. Önemli dedim.
Mizaç.
Mizaç dedim. Çok önemli dedim. Sonra neye geliyoruz? Karakterin yüzü çok önemli. Film izleyen izleyici karakterin yüzüne yoğunlaşır. Siz karakterin içine girip o olmanız gerekiyor. Yani size şunu demesi gerekiyor izleyenin. Ya bu adamın sanki kendi sesi, yani bu bir Türk karakter, yabancı değil, bunun kendi sesi demesi gerekiyor. Şimdi siz onu kendi sesine büründürebilmeniz için rolünü çok iyi bilmeniz lazım. Mizacını çok iyi taklit etmeniz lazım. Bir de yüzünü iyi taklit etmeniz lazım. Şimdi ağzı açık gülen bir karakterle ağzı kapalı gülen karakterin çıkardığı ses bir olur mu? Olmaz. Biz ne yapacağız? Onun yüzünü kendi yüzümüzde fotokopisini çekeceğiz. Kaşlarını çattıysa bize kaşlarımızı çatacak. O yüzden geliyormuş gibi olacak o ses. Ağzı açık gülüyorsa ağzı açık güleceğiz. Ağzı kapalı gülüyorsa ağzı kapalı güleceğiz. Yemek yiyorsa böyle yemek yiyorken gibi konuşacağız. Değil
şeyde,
mi?
Çok önemli bilgiler paylaşıyorsun. Çok teşekkür ederiz. Mesela belki de Rocky'yi seslendirirken o stüdyo bir anda ringe dönüyor değil mi yani?
Yani insan tabii yani hissetmek lazım. Zaten oyunculuk tekniğinin en iç noktası da bu. Şimdi bizim genelde Devlet Konservatuvarı'nda Stanislavski sistemi kullanılır. Stanislavski diyor ki eğer diyor tiyatro sahnesinde annenizin öldüğü sahneyi oynuyorsanız kendi annenizin öldüğünü düşünün diyor.
Evet.
İşte ringe dönüşüyor dediğiniz olayda sanki ben boksörüm demek de tabii ki yerinde oluyor. Nedir? Yüzün fotokopisini çekeceğiz dedik. Aynı yüz ifadelerini kullanacağız dedik. Sonra ne yapacağız?
Aynı jestler, aynı mimikler.
Tabii yani... aynı ki yüzü kopyasını çekelim ki yabancılamasın izleyen.
Yani yeri gelecek atıyorum diye bir ses çıkacak mesela, onu çıkartacak.
Tabii bunlara nida diyoruz biz.
Evet.
Şimdi geldik duygu temrinlerine. Ve bu arada Yusuf kardeşim de gitarını aldı. Az sonra herhalde bir müzik, evet, musiki arası vereceğiz.
Duygu temrinlerinden de bahsedelim ondan sonra.
Final, hemen geçelim. Finalde yapsak evet, daha güzel olur aslında olur. Yani. Hı-hı. Biraz daha bekleyelim bence. Uygun olur mu?
Hı-hı. Aslında daha anlatacak çok şey var. Saatimiz kısıtlı olduğu için her şeye değinemiyoruz. Gelelim şimdi duygu temrinlerine. Bakın arkadaşlar. Film içinde replikten repliğe duygu temrinleri geçişi vardı. Duygu temrinleri nelerdir? Karakter bir sahnede endişelidir. Bir sahnede kızgındır. Bir sahnede işte nedir? Korkaktır. Bir sahnede nedir? İşte ikilemde kalmıştır. Nedir? Oyun tarafına geliyoruz işin. Yani duygu temrinleri dediğim, siz sahneyi seyrederken bir cümle düşünelim işte. Bir cümleyi söyleyeyim işte. Cümle getirmeye çalışıyorum aklıma. Kız ne durumda diyeceksin mesela, tamam mı? O sahnede yabancı aktör onu sinirli bir şekilde söylemişse kız ne durumda tarzında söyleyeceksiniz. Endişeli bir şekilde söylemişse kız ne durumda. Dalga geçerek söylemişse nasıl? Kız ne durumda? Tarzında söyleyeceksiniz. Yani nedir? İnsan hayatta aslında duyduklarına, çevresine belli duygularla yaklaşır. Oyunculuk dediğimiz husus da budur. Biz ne yapacağız? Film esnasında biz yabancı aktörün çıkarmış olduğu duygu temrinin aynısını o anda Türkçe olarak çıkarmış olacağız arkadaşlar. Yani bütün filmin inceliği bundan ibaret. Aslında bazı teknikleri ustalarımdan öğrendim. Bazı teknikleri de yapa yapa kendin öğreniyorsun. Uğraşı uğraşı öğreniyorsun yani.
Evet, ustalardan bir tanesi demişti değil mi bunu? Sen programın ilk başında anlatmıştın. Bu iş bir deneme yanılma yöntemidir demişti.
Kesinlikle. Hala öğreniyoruz. Hala üzerine bir şeyler koyuyoruz. Heyecanla anlatıyoruz. Severek yapmaya çalışıyoruz.
Şimdi seslendirme... Aslında biraz önce ben söyledim sanat dedim. Sen düzelttin, %50'si teknik %50'si sanat, hı-hı, dedin. Gerçekten bir programa sığmayacak
özellikleri taşıyan bir meslek, bir sanat dalı.
Bu hususu da bu arada ilk defa bir televizyon programında anlatmıştım. Radyo programında ilk defa anlatıyorum.
Evet, bizim için de çok önemli. Doğan'ın burada bunları anlatması, bizim dinleyicilerimize, Erkan Radyo dinleyenlerine bunları hasbihalde buluşturmak çok önemli bizim için.
Erkan Radyo'da böyle bir sesin olması bizim için.
Estağfurullah güzel. Ya ne demek estağfurullah.
Evet, yavaş yavaş programın da sonuna doğru gidiyoruz.
Tabii yani çok soracak aslında o kadar çok şey var ki yani. Mesela animasyon.
Bir daha geliriz.
Çok onu söyleyecektim zaten, onu getirecektim. Evet, evet. Bir program daha yaparsak mesela animasyonu konuşuruz.
Ses değiştirme nasıl olur?
Dizileri konuşuruz.
Animasyon karakterlerine nasıl ses veriyoruz?
Reklamları konuşuruz. Evet.
Reklam nasıldır?
Biz zaten doğru, genelde konuklarımızı ilk programa alıyoruz. Sonra ikinci programı
sözünü de radyoda alıyoruz. Yani.
Evet.
Oh ne güzel.
Sona doğru gelirken bu işe yeni başlayacak veya bu işe hevesli arkadaşlarımıza belki bir tavsiye niteliğinde sözler.
Benim iki sorum daha var bu arada. Gelmeden. Çok iki soru, tamam, iki soru daha var.
Şöyle söyleyeyim, öncelikle bu işle ilgili İstanbul'da yaşıyorlarsa şansları var, İstanbul'da yaşamıyorlarsa şansları biraz az. Niye? İstanbul'da sektör tekerleşmiş durumda. Hep genelde İstanbul dışından gelen işlerde İstanbul'da buluşup İstanbul'da yapılıp gönderiliyor. İstanbul genelinde 2010 yılında 150 tane seslenme stüdyosu vardı. İstanbul dışında bunların yarısı bile yoktu. Eğer bir kitap rehber edineyim derseniz seslendirmeye giriş kitabını okuyun, Hakan Kaçan'ın yazdığı. Seslendirmex.com internet sitesini takip edin. İyi filmleri iyi seyredin. İnternet üzerinde araştırma yapın.
Bir belgesel söylemiştin yine programda.
Sesin Ruhu belgeselini seyredin ve eski ustaları araştırın. Mutlaka siteden birçok şeye ulaşacaksınız ve merakla izleyip okuyacaksınız.
Evet. Erkan Madyo dinlemeye de devam edin bu arada. Benim iki tane sorum olacak. Birincisi, bu iş usta çırak ilişkisiyle gelir demiştin.
Kesinlikle.
Yani bizim aslında klasik Türk sanatları da böyle gelmiştir, süre gelmiştir yani. Hep bir usta olmuştur ve çıraklar o ustanın dizinin dibinde.
Bir kere stüdyoda yetişir bu iş. Atölyedir. Aynen. Marangoz olacağım. Marangozluk fakültesini bitirdim. Artık marangozum diye bir şey yok abi.
Evet.
Nedir önemli olan? Bir marangoz ustasının yanında onun testere tutuşuna bakmak.
Evet.
O testereyi nasıl tutuyorsa öyle testereyi tutmak, evet. Ve onun gözetiminde ağacı keserken testereyi ağaca sürmek.
Evet. İşin mutfağına inmek yani.
Kesinlikle.
Her iş için geçerli bu.
Stüdyoda zaman ayırmıyorsanız, stüdyoların kapısında beklemiyorsanız, rol beklemiyorsanız, sanatçıların çevresinde bulunmuyorsanız işiniz güç demektir. Nazsız iş olmuyor.
Evet, doğru. Sorum şu. Bir ustan var mı? İlla ki vardır.
Benim ustam.
İsmini zikredebilir misin?
TRT burada? İstanbul Radyosu baş spikeri Altan Varol.
İkinci sorumu soracağım.
Tabii abi, buyur.
Geçmişi söyledik, ustalarını söyledin bize. Bu sektörde şimdi yenilerden bir idolün var mı? Veya atıyorum yaşlılardan da olabilir ama şu anda bir idolün var mı mesela? Şudur. Yani ya bu adam bu işi gerçekten iyi yapıyor.
Uç noktadır, budur.
Evet.
Dediğimiz mi? Rahmetli Cüneyt Türel'i çok beğenirdim. Cüneyt Türel'i bazı dizilerden de tanırsınız. İnternette de araştırırsanız görürsünüz. Benim değer verdiğim, beğendiğim abilerimden rahmetli Cüneyt Türel diyebilirim yani.
Eyvallah. Sağ olarak var mı mesela şu anda?
Tabii yani Sungun Babacan, Sezai Aydın, işte başka aklımıza kim geliyor? İkisi zaten bu işin babası diyebilirim size yani. Sezai Aydın ve Sungun Babacan olmak kolay değil. Yanlarında çok teşviki mesaide bulundum. O sesleri bir dinleyin. Hayatınıza işlemiştir onlar.
Evet, Sezai Aydın Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda da oynuyor. Birçok oyunu var.
Emekli oldu.
Şu an devam etmiyor herhalde değil mi?
Uzun mühlet seyrettik kendisini. Şimdi özel tiyatrolarda oynuyormuş. Geçen gün afişini gördüm. Oğlu var bak. Oğlu da seslenmiş.
Evet, Arda Aydın.
Oğlu da çok tanıdık bir ses. Daha genç bir ses. Babadan ola demek ki geçmiyor, evet, olay tam olarak.
Evet, çok çizgi filmde sesi var.
Değişik değil mi?
Yani Sezai abi birazcık daha tenor diyeyim size. Tenor diyeyim, özür dilerim. Tenor en genç, en tiz ses. Sezai abi biraz daha...
Bariton, bas
arası gibi geliyor kulağıma. Bilmiyorum, piyanoyla bakmak lazım. Arda tamamen tenor. Arda Aydın, evet.
Çok iyi.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben Doğan, teşekkür ederim. Elimden bize geldiğince, dilim döndüğünde anlatmaya çalıştım.
Allah razı olsun. Vakit ayırdın, bizi kırmadın. Bugün bize konuk oldun. Evet kıymetli dinleyenler, bir hasbihal programının daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizlerden helallik istiyorum. Çünkü yarın Allah nasip ederse saat 13.30 sularında kutsal beldeye yolculuğumuz olacak. Bir 14 günlük haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Bizler de inşallah oraya gittiğimiz zaman sizlere dualarımızı elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce inşallah edeceğiz.
Evet, Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Dualarını eksik etme dinleyicilerimizden, Yusuf kardeşinden, benden, Mehmet abiden.
Allah razı olsun. Sağ ol Doğan'cığım.
Ve Kabe'nin yolları mı diyoruz?
Kabe'nin yolları diyelim, evet.
Ve Tur olanı yolculamış olalım.
Aynen öyle.
Eyvallah, Allah razı olsun.
Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Kabe'nin yolları bölük bölüktür. Benim yüreğim delik deliktir. Benim yüreğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Canım Kabe'm varsam sana, elim yüzüm gözüm sürsem sana. Canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana.